Aydın 40, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 340. 15. Bölüm Erbakan'ın Sonu. 28 Şubat postmodern darba Erbakan'ın siyaset hayatının fiilen sonu oldu. Refah Partisi'nin de kapatılmasıyla artık emanetçiler dönemi başlamıştı. Erbakan siyasi hareketi perde arkasından yönetiyordu. Ancak 28 Şubat bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Artık partinin içinde yenilikçiler adı verilen grup vardı. Bu grup Erbakan'ın otoritesini tartışıyordu. Yenilikçiler Erbakancılığın yeni dünyaya uygun olmadığı kanısındaydı. Geleneksel İslamcılığı sorguluyorlardı. Tıpkı Orta Doğu'daki Müslüman kardeşler gibi. Küresel sistemle uyumu, neoliberalizmi savunuyorlardı. ABD ile daha stratejik ilişkiler kurulabileceğine inanıyorlardı. Erbakan'ı 28 Şubat'ta geri adım attığı için de eleştiriyorlardı. Onlara göre ordunun üzerine giderek onu yenmek gerekliydi. Yenilikçilerin görüşleri ABD tarafından da desteklendi ya da ABD'nin de uygun bulduğu görüşler yenilikçileri yarattı. Yeni sağın temsilcileri olmaya adaydılar. Prens Sabahattin'in açtığı yoldan Adnan Menderes, Turgut Özal gibi şimdi de Recep Tayyip Erdoğanlar yürüyecekti. Devletçi muhafazakar Erbakan gidecek, liberal muhafazakar Erdoğan gelecekti. Fazilet Partisi kuruluyor. Ortodoks İslamcı Erbakan Hareketi Refah Partisi kapatıldıktan sonra yola yeni bir partiyle devam etti. Bu sebeple Fazilet Partisi kuruldu. Adını Hazreti Muhammed'in peygamberliği öncesinde Mekke'de kurduğu hakemlik sistemi Faziletliler Meclisi'nden alıyordu. FP'nin ilk genel başkanı kimsenin tanımadığı İsmail Alptekin idi. Partiye RP'nin devamı olduğu izlenimi vermeyecek bir vitrin hazırlandı. Bundaki amaç anayasa ve siyasi partiler yasasıydı. Kapatılan partilerin devamı niteliğindeki partilerin de kapatılacağından bahseden kanundu. Fazilet Partisi bu zorlu süreci atlatınca genel başkanını değiştirdi. Genel başkanlığa muhafazakar kesim içinde etkili olan ve yıllardır Erbakan'ın yanında bulunan Recai Kutan seçildi. Eski ANAP'lı isimler de parti yönetiminde önemli noktalara geldiler. Aksilikler bitmiyordu. Recai Kutan'ın meclis grup konuşmasında belki de iç dünyasını dışa yansıtınca herkes şoke oldu. Kutan konuşmasında Nusayriliği sapık bir Alevi anlayışı diye nitelendirmişti. Alevilerin bu sözlere kırgınlığı hiç geçmeyecekti. Yazdığım gibi belki de bu söz Milli Görüş Hareketi'nin Aleviliğe savaşıydı. Parti 18 Nisan 1999 seçimlerine Recai Kutan ile girdi. Meclis erken seçim kararı aldıktan sonra Küskünler Hareketi ortaya çıktı. Seçimde partilerinden aday gösterilmeyen ya da geri sıralardan aday gösterilen vekiller seçimi iptal ettirmeye çalışıyordu. Erbakan bunu bir fırsat olarak gördü. Küskün vekiller ile birlikte seçimler ertelenebilir, bu sırada çıkarılacak yasayla siyasi yasaklar kalkabilirdi. Erbakan bu yolla Anayasa Mahkemesi'nin kararını işlevsiz kılmayı hesaplıyordu. Ancak Fazilet Partisi'nin bu hareketi seçimleri engelleyemediği gibi partinin itibarına zarar verdi. Üstelik Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümet seçimlere 2 ay kala Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getirdi. Ülkede Ecevit rüzgarı esiyordu. MHP ise Erbakan'ın başkanlığı süresince yapamadıklarına oynuyor ve türban krizini çözemeyen Refah'ı hedef alarak ürkeklere değil erkeklere oy verin diyordu. Türkiye bu atmosferde 18 Nisan 1999 seçimlerine girdi. Ecevit'in partisi DSP %21 oy alarak birinci parti olurken seçmen Fazilet'e ilginç bir mesaj verdi. Yerel yönetim seçimleri bir aradaydı. Genel seçimlerde Fazilet'in oyları Refah'ın 95 seçimlerinde aldığı oydan 5 puan aşağıdaydı. Ancak belediyelerde Fazilet en yüksek oyu almıştı. Bu ilginç durumu yenilikçiler olumlu bir mesaj olarak algıladı. Seçmen büyük çoğunluğu yenilikçiler ile birlikte davranabilecek belediyeleri desteklerken Fazilet merkezini eleştiriyordu. Erbakan'ı ortodoks buluyor, çevresindeki ekibi aksaçlılar diye tanımlıyordu. Yenilikçi hareket yaklaşan kongrede aday çıkarmaya kararlıydı. İlk akla gelen isim Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan'ın liderliği konusunda tüm yenilikçiler hemfikirdi. Ayrıca Erdoğan'ın Erbakan'ın etkisini de en aza indireceği kanısındaydı. Ancak Erdoğan'ın Siirt mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle siyasi yasağı vardı. Bu sebeple Erbakan'ın desteklediği Kutan'ın karşısına Abdullah Gül çıkarıldı. Son geceye kadar Gül'ün geri çekilmesi için Erbakancılar çaba sarf etti. Ancak yenilikçiler kararlıydı. Erbakan'ın etkisini sınırlayarak yola devam edeceklerdi. 14 Mayıs 1999'da Fazilet Partisi Kongresi gerçekleşti. Kongrede resmiyette karşı karşıya gelen Gül ile Kutan olsa da gerçekte Erdoğan ve Erbakan oylanıyordu. Sonuçta kıl payı ile Gül, yani Erdoğan ve yenilikçiler kaybetti. Ancak birlikte yola devam kararı aldılar. Yenilikçilerin bir İstanbul, bir de Ankara'da iki merkez bürosu vardı. Ankara'daki toplantılar milletvekili İsmail Kahraman'ın evindeydi. İstanbul'da ise Abdullah Gül'ün politik araştırmalar merkezindeki ofisi çalışma mekanı olmuştu. O günlerde Fazilet Partisi'nin kaderini çizecek tarihi bir olay daha yaşandı. Partinin dört kadın milletvekili adayı vardı. Bunlar Nazlı Ilıcak, Oya Akgönenç, Ahmet Tekdal'ın kızı Ayşenur Tekdal ve Merve Kavakçı'ydı. Tekdal ve Kavakçı'nın türbanlı olması bu isimleri seçim kampanyasının sembolü yapmıştı. Ayşenur Tekdal seçimi kaybetti. Ancak diğer türbanlı Kavakçı vekil olacak yeterli oyu aldı. Parti yönetimi ile Merve Kavakçı anlaştı. Meclisin ilk günü Kavakçı TBMM Genel Kurulu'na gelmeyecekti. Milletvekillerinin çoğunun olmadığı bir gün Kavakçı meclise gelecek, yemini oldu bittiye getirilecekti. Ancak beklenmedik bir şey oldu. 2 Mayıs 1999 günü meclisin ilk oturumunda Merve Kavakçı Nazlı Ilıcak ile genel kurula girdi. Bunun üzerine ortalık karıştı. Ecevit kürsüye çıktı ve "burası devlete meydan okunacak yer değildir" diye başlayan çok sert bir konuşma yaptı. Oturuma ara verildi. Genel kurulda milletvekilleri birbirine girdi. Merve Kavakçı salonu terk etti. Bu tartışmalar sırasında Kavakçı'nın ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı. ABD vatandaşı birinin Türkiye'de milletvekili olmasına yasalar izin vermiyordu ki bu da partiyi zor duruma sokacaktı. İşin garip yanı Kavakçı 18 Nisan 1999 seçimlerinden 40 gün önce 5 Mart 1999'da ABD vatandaşı olmuştu. Olaylı yemin töreninden 5 gün sonra 7 Mayıs 1999'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş Fazilet Partisi'ne kapatma davası açtı. Erbakan Hareketi'nin en Erbakancı olmayan partisi de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bir yandan da Erbakan'a muhalefet eden kararlı bir parti içi grup vardı. Yenilikçiler parti teşkilatlarını dolaşarak örgütlemeye çalışırken Erbakancılar yenilikçi grupları tasfiye ediyorlardı. Ve olayın ilginç yanı parti hakkında kapatma kararı yargıdayken Bülent Arınç gibi yenilikçiler yangına körükle gidiyordu. Arınç, "Kavakçı elbette ki siyasal simge olarak türben takıyor" demişti. 26 Haziran 1999 Hürriyet. 8 Eylül 2000 günü Kutan ve Erdoğan Fatih'te bir evde buluştu. Erdoğan Kutan'a yenilikçi tasfiyesine devam ederse yeni bir parti kurma kararında olduğunu söyledi. İkili o gün daha ileri gitmeme konusunda mutabakata vardı. Ancak gerilim devam etti. Yenilikçiler partiye aidat ödemeyi dahi bıraktı. Partinin her organında yenilikçi gelenekçi tartışması yaşanıyordu. Yenilikçiler partiden atılsalar memnun olacaklardı. Ayrışma öyle bir noktaya sıçradı ki gruplar mecliste bile farklı davranmaya başladılar. Gelenekçiler Demirel'in cumhurbaşkanlığı süresini uzatan yasa karşılığında parti kapatmayı zorlaştıran ve siyasi yasakları kaldıran düzenleme konusunda iktidar ile anlaşmıştı. Ancak beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilikçiler bu pakete red oyu verdi. Hiçbir şekilde Erbakan'ın siyasete dönmesini istemiyorlardı. Bunun hareketlerinin sonu olacağını düşünüyorlardı. Medyanın verdiği ismiyle gelenekçiler ise eski alışkanlıklarından vazgeçmiyordu. Cemil Çiçek'in Anayasa Mahkemesi'nde Fazilet Partisi'ni savunduğu 25 Ocak 2000'de Recai Kutan kürsüde Hizbullah hakkında şunları söylüyordu. "Bu ülkede 28 Şubat süreci dediğimiz bir siyasete müdahale dönemi yaşandı. Bu dönemde bir sürü irtica briefingi verildi. Bu briefingde böyle bir örgütten bahsedildi mi? 28 Şubat'ın ardından Hizbullah ve benzeri örgütlerle ciddi bir mücadeleye neden girilmedi? Niye Sincan'da 7 kişiyi potansiyel suçlu gören demokrasinin balans ayarcıları, tankları Sincan yerine bu Hizbullah katillerinin üzerine sürmediler? Genelkurmay Kutan'ın ifadelerine sert bir bildiriyle yanıt verdi. Tokat milletvekili Bekir Sobacı ise sütü bozuk 28 Şubatçılar sözleriyle yine askerin tepkisini çekti. Sonunda faziletle kapatıldı. 22 Haziran 2001. Fazilet Partisi de Erbakan Hareketi'nin tarihine kapatılan partilerden biri olarak geçti. Ve parti içinde yollar bu kararla ayrıldı. Yenilikçiler yeni parti kurmak için çalışmalar başlatarak 3 Kasım 2002 seçimlerine hazırlanırken Erbakancılar yeni adlarıyla gelenekçiler Saadet Partisi'ni kurdu. 20 Temmuz 2001. Yenilikçiler ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani AKP'yi 14 Ağustos 2001'de kurdular. Aranot, medya Erbakancılığa niye gelenekçi adını verdi acaba? Öyle ya, gelenek demek engel demekti. Erbakan hareketi neyi engelliyordu? Nöbeti devralıyor. Erbakan'ın bu süreçte uğraştığı bir başka dava ise kayıp trilyon davasıydı. Refah Partisi'nin hazineden aldığı paranın buharlaşması Erbakan'a yeni bir cezaya mal oldu. Erbakan'la bu davada sanık olacak diğer isim dönemin genel başkan yardımcısı Abdullah Gül'dü. Ancak Gül milletvekili olduğu için yargılanamadı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde %34 oy alan AKP ile başbakan olan Gül yoluna devam ederken önce 5 yıllık siyasi yasak ardından Saadet Partisi'nin baraj altında kalıp meclis dışına düşmesiyle tasfiyesi tescillenen Erbakan yargılanmaya devam etti. Sonunda Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Mart 2002'de özel evrakta sahtecilik suçundan Erbakan'ı 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Bu arada Erbakan 1998'de RP'nin kapatılmasıyla aldığı 5 yıllık siyasi yasağının dolması ardından emaneti devraldı. 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Eski öğrencilerine karşı çok sert bir dil kullanıyordu. Erbakan'a göre milli görüşün bölünmesi AKP'nin iktidarı Siyonist bir projeydi. AKP Siyonist politikalar uyguluyordu, Türkiye'yi felakete götürüyordu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erbakan'ın cezasını onayınca yeni bir yasaklı süreç başladı. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Erbakan'ın görevine son verilmesi gerektiğini Saadet Partisi'ne bildirdi. 30 Ocak 2004'te henüz bir yıl bile dolmadan genel başkanlığı bırakmak durumunda kaldı. Erbakan'ın emanetini son teslim ettiği isim Numan Kurtulmuş'tu. Refah Partisi'nde İstanbul İl Teşkilatı'nda yenilikçilere karşı Erbakan'ın alternatifi olan Kurtulmuş, Saadet Partisi'ne genel başkan oldu. O yıllarda belki de tek sevindiği olay oğlu Fatih Erbakan'ın 23 Şubat 2003'teki düğünüydü. Oğlunun düğününü Çırağan Sarayı'nda yapması yine eleştiri konusu oldu. Kızları Zeynep ve Elif'in düğünlerini de 5 yıldızlı otellerde yapması tepki almıştı. Erbakan ailesi çok basına yansıtılmasa da parti içinde hep bir dedikodu malzemesi oldu. Elif Erbakan'ın ODTÜ'de okurken başı açık okula gittiği bile söylendi. Fatih Erbakan'ın Başkent Üniversitesi'ne son model Mercedes ile gidip geldiği bile dile getirildi vesaire vesaire. Erbakan bu tür sözlerle hiç muhatap olmadı. Duysa bile duymamazlıktan geldi. Peki milli görüş gömleğini çıkaran eski öğrencileriyle ilişkileri nasıldı? Görünürde iyiydi. Fakat Adımla Benimle Beraber Büyüdü kitabında Abdüllatif Şener, gazeteci Çiğdem Toker'e ilişki hakkında çarpıcı bir anısını anlattı. Bir gün havaalanında VIP'te hocaya rastladım. Neredeyse buyur sen otur diyecek. Olur mu dedim. Üst kısmı aldım kendisini. Yolcu ederken elini öptüm. Bir gün ben, Abdullah Gül ve Sayın Tayyip Bey oturuyorduk. Tayyip Bey, ya Abdullah görüyor musun? İçimizde hala Erbakan'ın elini öpenler var dedi. Abdullah Gül her zamanki üslubuyla, yok ya sahi mi ya diye hayret eden sözler kullandı. Birden kestim. Siz hiç hocanın elini öpmediniz mi? Ben milletvekiliyken hocanın elini öpmüyordum. Ama artık benim üzerimde otoritesi yok. Rastladım, bir eski başbakan saygımdan dolayı elini öptüm. Ama siz eskiden öpüyordunuz. Şimdi niye tepki gösteriyorsunuz dedim. Konu kapandı. Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından Ankara Numune Hastanesi'nden aldığı raporla önce infazı erteleten Erbakan'ın cezası AKP'nin değiştirdiği yeni TCK ile ev hapsine çevrildi. Adli Tıp Kurumu'nun sürekli hastalık raporunun ardından eski öğrencisi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 19 Ağustos 2003'te cezasını affetti. Erbakan'ın yaşadığı son parti içi gerilim Saadet Partisi Genel Başkanı Emanetçi Numan Kurtulmuş ile oldu. 2010 yılının Temmuz ayında gerçekleşen kongrede Erbakan'dan gelen bazı isimlerin üstünü çizen Kurtulmuş, Erbakan tarafından tasfiye edildi. Erbakan yeniden hareketin başına geçti. Saadet Partisi 2011 seçimlerine 85 yaşındaki Erbakan önderliğinde gidiyordu. Ancak ömrü yetmedi. Ölümünden 3 ay önce Milliyet'ten Fikret Bila'ya Batı dünyası AKP seçimi kazansın diye uğraşıyor. Saadet Partisi seçimi almasın diye tedbir alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de 5 koldan taarruz ediyoruz. Biz böyle Avrupa kapısına boynu zincirle bağlanacak bir devlet değiliz. Önümüzdeki 7 ayda göreceğimiz çok şey var. Karşımızda dayanamayacaklar diyordu. Erbakan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi kararlı, 20 yaşındaki gibi heyecanlıydı. Ama olmadı. 27 Şubat 2011'de vefat etti. İstanbul'daki Merkez Efendi mezarlığındaki eşinin yanına defnedildi. Cenazesinde eski öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi binlerce kişi vardı. Kitabın sonu. 13 Kasım 2013. Sayfa 345.